Bugün sizinle konuştuğum için heyecanlıyım. Çünkü son aylarda yüreğimde bir şey olmuştu. Ve hissediyorum ki bugün sizinle bunu paylaşabilirim. Ve ilginç çünkü biraz dedin bu şeylerden paylaştın. Ve güzel bir başladık yani. Kilisemize bakınca çok teşvik alıyorum. Çünkü büyüyoruz, gelişiyoruz. Tanrı'nın müjdesini paylaşıyoruz daha ve daha. Onun egemenliğinde nasıl yaşanacağını öğreniyoruz hep birlikte. Bunlar çok iyi, teşvik alıyorum. Güzel. Fakat hislerim bununla sınırlı değil. Daha var. Hep beraber ileri doğru bir adım atmamız lazım. Ve biz Tanrı'yla birlikte bu adım atmak istiyorum. Eğer İstanbul'da, Türkiye'de Tanrı'nın büyük işlerini göreceksek, Rab Tanrı'dan daha fazla güç almalıyız. Doğru mu? Oh, tamam. Ben, sen de ama ben böyle hissediyorum. Allah'ın sevgisiyle dolmak istiyorum. Bu sevginin arkadaşlarıma, bu şehirdeki yaşanlarda dokunmasını görmek istiyorum. Onlarla paylaşırken Tanrı sevincinin belli olmasını görmek istiyorum. Allah'ın her kavrayışı aşan esenliği onların hayatına girmesini görmek istiyorum. Tanrı'yla birlikte sabırlı şekilde çalışmak istiyorum. Ne kızgın bir şekilde, ne de umutsuz bir şekilde ama sabırlı, çalışkan bir şekilde. Etrafımdakilere şefkat ve iyilik göstermek istiyorum. Ve bunları göre herkes Allah'a yüceltsin. Senelerce bağlılıkla sevmek, hizmet vermek istiyorum sizle. Her zaman yumuşak huyluluk ve özdenetim benim hayatımda bulunsun. Hem hayatımda, hem de ailemde, hem de kilisemizde, hem de komşularımızda, hem de İstanbul'da, Türkiye'de olsun. Böyle düşünen bir tek ben miyim? Hayır. Bu kent Tanrı'nın iyiliğini yaşaması için biz böyle yaşamalıyız. Ama böyle yaşamak için Tanrı'nın gücü gerekiyor. Başka yol yok. Ve bugün kutsal ruh hakkında paylaşmak istiyorum. Çünkü hayatlarımızda kutsal ruhun ürünü sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bunlar kutsal ruhdan geliyor. Ve nasıl, ne aracılığıyla geliyor? Bunu bakacağız. Biz ondan isteyince bize veriyor. Belki buna inanıyorsunuz ama belki bazılarımız kutsal ruh hakkında emin değiliz. Çünkü zor ve de büyük bir konu. Karışık bazen. Ve bu yüzden bugün kutsal ruh hakkında öğretmek istiyorum. Onun önemini anlatmak istiyorum. Hem de onun görevini anlatmak istiyorum. Ve en sonunda onun etkisini anlatmak istiyorum. Kutsal ruh, kutsal kitabın en başında bulunur. Yaratılışın ilk iki ayetinde okuyoruz ki, başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Bu ne demek? Tanrı'nın ruhunun üzerinde olduğu bu boş yerde Rab Tanrı inanılmaz bir şey yapacak. Kutsal ruhun varlığı bir muhur gibidir. Bir yerde kutsal ruh varsa o yer Rab Tanrı'ya ait. Ve de o yerde güzel bir şey yapacak. Ve en sonunda Vahiy kitabında ayet 17'de ruh var. Ruh ve gelin gel diyorlar. İşitin gel desin. Bütün kitapta kutsal ruh bulunur. Ve biz bakarken evet demeliyiz. Rab güzel ve inanılmaz bir şey yaptı. Vaat gerçekleşti. Güzel. Ama kutsal ruh kim? Bunu sormak istiyorum. Çünkü zor. Ve anlatmaya çalışacağım. Biz tek Tanrı'ya, yani tek bir Allah'a, ne dersin, olsun ama tek inanıyoruz. Çok değil. Ama aynı zamanda tek bir Tanrı olduğu halde onun üç kişiliği olarak bize gösterildi. Bu yüzden üçlü birlik diyoruz. Yani Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Hepsi bir, hepsi Allah, hepsi tek. Ama aynı zamanda hepsi farklı görev alıyor. Aynı zamanda hepsi eşit. Bu zor. Gerçekten söylüyorum size, ben bunu anlamıyorum. Ama inanıyorum. Eğer biraz düşünürsek görüyoruz ki anlamadığımız garip bir şey değil. İlk önce hayatımızda birçok şeyler anlamayarak inanıyoruz. Işık kapatabilir misin? Teşekkür ederim. Tamam, açar mısın? Çok teşekkür ediyorum. Nasıl oldu? Ben bilmiyorum. İyiydi, pardon. Evet, çok iyiydi. Ama ışık geldi, nasıl oldu? Ben bilmiyorum. Anlamıyorum. Ama inanıyorum. Oldu, gösterildi. Elektrik varmış. Kablolar belki varmış. Ben bilmiyorum. Ama ışık var. Bana gösterildi. Anlamıyorum ama inanıyorum. Çünkü bu gösterildi. Ve hayatımızda bunun gibi şeyler çok ve bazıları hiç kimse anlamıyor. Galiba bu şeyi anladı. Nasıl olur? Galiba biliyor. Ama birkaç şeyle hiç kimse anlamıyor. Su. Çok basit, çok kolay ama fen adamları onu anlamıyorlar. Örnek vereceğim. Sıcak su alırsan ve de soğuk su alırsan, ikisi aynı, miktarı aynı. İkisi buzdolabına koyarsan, hangisi daha hızlı bir şekilde donacak? Sıcak su. Doğru gösterildi. Ama kimse bunu anlatamaz. İlginç. Anlamıyorum ama inanıyorum. Çünkü oldu, bana gösterildi. Ve Rab Tanrı bizden ve sudan ne kadar büyük, ne kadar kompleks, bizden ne kadar üstün, tabii ki biz ona anlamıyoruz. Ama inanıyoruz. Çünkü Allah bize kendini anlattı, gösterdi. Bu yüzden ona inanıyoruz. Nasıl bize kendini anlattı? Tek bir Tanrı olarak üçlü birlik. Anlamıyorum ama doğru. Ve inanıyorum. Ve de üçler bir görev var ama. Baba Tanrı'nın görevi var, görevleri var çok. Birkaç örnek vereceğim. Büyük kral, son hakim. Bunlardan çok daha var ama görevi var. Oğlun, İsa Mesih'in görevleri var. Aracı, kurtarıcı, o da bir kral. Ama çok daha var ama onun görevi. Kutsal Ruh da onun görevleri var. Ve bugün üç önemli şeyleri şeylerden bahsetmek istiyorum, size göstermek istiyorum. Birincisi, Kutsal Ruh Allah'ın mühürü olarak çalışır. Kutsal Ruh suların üzerinde hareket ederken Allah'ın bir şeyleri yapacağını anladığımızdan bahsetmiştik. Kutsal Ruh bir yerde bir şey olacak. İkincisi, Kutsal Ruh İsa'ya tanıklık eder. Kutsal Ruh her işi İsa'ya ilan etmesini göreceğiz. Ve bu kitabında çok defa oldu. Ve de üçüncü, Kutsal Ruh birliği oluşuyor. Topluluğu gelişiyor. Tekrar ve tekrar Kutsal Kitap'ta bunu anlattı. Bakalım. Eski ahitte Kutsal Ruh belki bir kişi, belki iki kişiyle oldu. Veya özel kişilerle oldu ve onları güçlendirdi. Musa, Kutsal Ruh'la dolmuştu. Onun gücüyle Tevrat'ı yazdı. Kutsal yasaya kurmuştu. Onun hayatında Kutsal Ruh bir mühür oldu. Musa Allah'la buluştu ve buluştuktan sonra Musa'nın yüzünü parladı. Yasa yazarken İsa'ya işaret ederek onu ilan etti. Musa ağaçta asılan herkes Tanrı tarafından lanetlenmiştir yazdı. İsa bizim için bir ağaçta asıldı ve bizim için Tanrı tarafından lanetlenmişti. Musa tekrar günahının bedeli olarak Rab'be bir suç sünüsü getirmeli. Bu sünü küçük baş hayvanlardan olmalı. Dişi bir kuzu ya da keçi olabilir. Kahin o yüzü öldürerek kişinin günahını bağışlatacaktır yazdı. Ve İsa kuzu olarak bizim günahımızı bağışlattı. Musa kahin günahları bağışlatacak yazdı. İsa büyük kahin olarak herkesin günahları bağışlattı. Aynı zamanda bu yasa bir halk kurdu. Tanrı'nın halkını topladı ve onlara bir kültür verdi. Üç görevleri gördük. Musa olduktan sonra hakimle onun yerine tek tek geçti. Onlar tek tek Allah tarafından çıkarıldı. Tanrı'nın gücü muhur gibi onlarlaydı. Yeşu, Şimşon, birçok var ama örnek veriyorum. Şimşon'a baktık, hatırlıyor musunuz? Ve İsa'nın kendi halkına kurtarıcını ve barış getireceğini ilan etti. Pardon, çok küçük. Musa, Yeşu, Şimşon, hakimler. Tamam. Siz görebilirsiniz. Arkadakiler maalesef. Ondan sonra peygamberler vardı. Ve de krallar. Bir örnek vereceğim. Kral Davut. Kral Davut Kutsal Ruh aracılığıyla mezmurları yazdı. Mezmurlar İsa'ya ilan ediyorlar. Rab'be korkuyla hizmet edin, titreyerek sevinin, oğlu opun ki öfkelenmesin diye yazdı İsa hakkında. Yine Davut bunu yazdı. Rab efendime ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur diyor İsa hakkında. Ve yine de İsa'nın dirilişinden bahsetti. Sadık kulunun cürümesine izin vermesin yazdı. Aynı zamanda Kral Davud kutsal ruhla halkı topladı ve büyüttü. Ondan sonra birçok peygamber geldi tek tek. Bakalım. Belki. Yeşaya, Yeremya, Zekeriya ve Yoel. Ve hepsi kutsal ruhla doldu. Hepsi halka öğretip kutsallaştırmaya çalıştılar. Ve de hepsi İsa'ya işaret etti. Ve Yoel daha fazla yazdı. Dedi ki, Rab'be yakaran herkes kurtulacak. Aynı zamanda önemli değişik bir şey de ilan etti. Yoel'in günlerinden sadece bir kişi kutsal ruhla doldu. Ama yazdı ki, ondan sonra bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler. Gençleriniz görümler görecek. O günler kadın erkek kullarınızın üzerine de ruhumu dökeceğim. Herkes. Ve nihayet Yahya vardı. Son peygamber. Yahya doğmadan önce kutsal ruhla doldu. Ve hemen İsa'ya ilan etti. Hatırlıyor musunuz? Onun annesi Elizabeth, İsa'nın annesi Meryem'i görünce rahimindeki çocuk yani Yahya hopladı. Ve Elizabeth Tanrı'ya ve İsa'ya yüceltti. Onu ilan etti. Ve artık İsa geldi. Resim var. Çok güzel resim. Oh! İsa. İsa dünyada bizle yaşarken kutsal ruh tarafından ilan edildi. İsa'nın vaftizi olur olmaz onun babasının sesi çıktı. Gökten sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnudum dedi. Ve Allah kutsal ruh bedensel görünümde güvercin gibi İsa'nın üzerine indi. Muhur oldu. İsa'nın kim olduğunu ilan etti. Yani öğrencilerden biri vardı, Petrus, Simon Petrus. Hatırlıyorsunuz galiba, Simon Petrus ilginç biriydi. Çoğu zaman onun ağzından yanlış sözler çıkar. Ama bir defa bunu doğru değildi, doğru sözler söyledi. İsa, sen ne dersin? Sence ben kimim? Ona sordu. Ve Simon Petrus, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin yanıtına verdi. Nasıl bunu doğru yanıtı verdi? İsa anlattı. Ona ne mutlu sana, Yunus oğlu Simon dedi. Bu sıra sana acan insan değil, göklerdeki babamdır. Bu bilgi Simon Petrus'a, kutsal ruh aracılığıyla Rab Tanrı'dan geldi. İsa'nın kimliğini belirtti. İnanıyoruz ki Hristiyan olarak İsa insandır ve insan olarak Musa'nın yazdığı gibi ağaçta asıldı. Lanetimizi aldı. Yazdığı gibi dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu olarak öldürdü. Bizim için yaptı çünkü biz kendimiz yapamazdık. Ama İsa yapabildi ve de bizi o kadar sevdi ki yaptı. Tanrı olarak ölümden dirildi. Amin. Amin. Davut'un yazdığı gibi sadık kulunun cürümesine izin vermezdi. Dirilişten sonra İsa öğrencilerle buluştu ve onlara dedi ki, gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin bütün uluslara öğrencilerim olarak yetiştirin. Onlara baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaptiz edin. Size büyüdüğüm her şeye uymaya onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Halleluya. Öğrenciler, tamam diye düşündü. Şimdi ne yapalım İsa? Romalılarla ne yapacağız? Savaş yapacak mıyız? Oo, onları ayağımızın altında böcek gibi ezecek miyiz? Oho, ve o Yahudi liderlerle ne yapacağız? Göklerden ateş çağıracak mıyız? Diye düşündüler. İsa, bekleyin, dedi. Ha, bekleyin. Öğrenciler galiba düşündü. Neden bekleyin? İsa, seni göstermemiz lazım. Herkesin yanlışları ortaya çıkacak. Gel İsa, onlara günlerini gösterelim. Hayır, bekleyin İsa dedi. Ve Elçilerin İşleri kitabında, birinci bölümde, bekleyin, kutsal ruh size geliyor. Ve ondan sonra siz benim tanıklarım olacaksınız. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünde uzaklaştırdı. Gördü ki İsa doğmadan önce kutsal ruh onun geleceğini ilan etti. İsa dünyada gezerken kutsal ruh onun dünyada olduğunu ilan etti. Ve artık İsa göklere geri gittikten sonra kutsal ruh onun geldiğini ve de onun günahı ve ölümü üstünden zafer kazandığını ilan ediyor. Hamdolsun. Bu yüzden öğrenciler bekledi. Ve 10 gün sonra kutsal ruh gücüyle geldi ve böyle oldu. Amen.
Pentekost günü geldiğinde bütün imanlar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın sesini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde, "Bakın bu konuşanların hepsi Celileli değil mi?" diye sordular. "Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz." Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine "Bunun anlamı ne?" diye sordular. Başkaları ise "Bunlar taze şarabı fazla kaçırmış" diye alay ettiler.
İlginç ama İmanlıların hepsi kutsal ruhla doldurlar. İlk önce işaret etmek istiyorum. Kutsal ruh muhur gibi geldi. Ateşten diler bu Tanrı'nın işi demektir. Tanrı tekrar "ben büyük ve inanılmaz bir şey yapacağım" diyor. İkincisi herkesin kendi ana dilini duydu. Rab Tanrı her ülkeden her halka toplamaya başladı. Ve üçüncü, kutsal ruhla dolduran imanlılar ne ilan etti? Tanrı'nın büyük işlerini, en büyük işi İsa'nın ölümü ve dirilişi. Simon Petrus devam eder.
Bunun üzerine onbirlerle birlikte öne çıkan Petrus, yüksek sesle kalabalığa şöyle seslendi. "Ey Yahudiler ve Yeruşalim'de bulunan herkes! Bu durumu size açıklayayım. Sözlerime kulak verin. Bu adamlar sandığınız gibi sarhoş değiller. Saat daha sabahın 9'u. Bu gördüğünüz peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydır. Son günlerde diyor Tanrı, bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz görümler, yaşlılarınız düşler görecek. O günler kadın erkek kullarımın üzerine ruhumu dökeceğim. Onlar da peygamberlik edecekler. Yukarıda gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda yeryüzünde belirtiler. Kan, ateş ve duman bulutları görülecek. Rabbim büyük ve görkemli günü gelmeden önce güneş kararacak, ay kan rengine dönecek. O zaman Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak.
Petrus, peygamberin yazılarını okumuştu ve şimdi fark etti ki, o gün bugündür. Petrus önce de kutsal ruh sayesinde İsa Mesih'i anladı ve ilan etti. Bugün yine de kutsal ruh sayesinde İsa ne yaptı ve kutsal ruhun yaptığını anlıyor ve anlatıyor. Bu yüzden 3 sene içinde 2. defa doğru anlatıyor. Bravo Petrus. İsa zafer kazandı. Bunu anladı. Ona yakaran herkes kurtulacak ve de kutsal ruh bütün insanların üzerine dokulacak. Gördünüz ki bütün insanlar slaytımda. Neden herkes dokulacak? Neden herkesin kutsal ruhla dolması lazım? Çünkü artık Tanrı'nın halkı belli bir halktan olmayacaktı. Sadece Yahudilerden değiller. Bir ırktan değil. Sünnet ile farkı olmayacak. Hepsi aynı fiziksel özelliklerle paylaşmayacak. Artık bir kişinin Tanrı'nın halkından olduğunu nasıl bileceksin? Kutsal ruh var mı? Kutsal ruh varsa Tanrı'nın halkındandır. Yoksa değil. Ve bir kişinin kutsal ruhla dolup dolmadığı nasıl bilebilir? Tanrı'nın kutsal ruhu varsa mühür olacak. Onun hayatında sevgi, sevinç, esenlik, bağlılık, şefkat bunlardan çok bulunur ve gelişecek. İkincisi, İsa'ya hakkında konuşmadan durdurmayacak. Her defa, her yere İsa'ya ilan edecek. Ve de halka teşvik verecek. Halka yardım edecek. Halka gelişecek. Kutsal ruh bir kişiyle olursa bunlardan bulacağız. Yani bu şeyler yapacak. Petrus devam etti.
Ey İsrailliler, şu sözleri dinleyin. Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa, Tanrı'nın kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir. Tanrı'nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çevirip öldürdünüz. Tanrı ise ölüm acılarına son vererek onu diritti. Çünkü onun ölüme tutsak kalması olanaksızdı. Onunla ilgili olarak Davut şöyle der. Rabbi her zaman önümde gördüm. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle yüreğim mutlu, dilim sevinçlidir. Dahası bedenim de umut içinde yaşayacak. Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin. Kutsallığının çürümesine izin vermeyeceksin. Yaşam yollarını bana bildirdin. Varlığınla beni sevinçle dolduracaksın. Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız Davut öldü, gömüldü. Mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birinin tahta oturacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O, ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O, Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle der. Rab, Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin. Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. Bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere, kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın diye yalvardı. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı.
Wow. Petrus bir anda Tanrı'nın yeni işlerini anlattı. Artık İsa cennettedir ve bizim için çalışıyor aracımız. Bize kutsal ruhu gönderdi. Sadece nesilde bir kişi mi? Hayır. Artık patladı. Herkese tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun dedi. Biz bunu yaparız. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Rab Tanrı bunu yapar ve biz alıyoruz. Kutsal ruh bizim hayatımızda ne yapar? Mühürdür. Tanrı'ya aitiz demek ve Tanrı sizinle harikalar yapacak. Biz İsa'nın tanıkları olacağız ve de bir halk olacağız. Nasıl olur? Nasıl bunlar gerçekleşecek? Tanrı'nın gücüyle olacak. Petrus bundan sonra ne yaptı? Hızlıca elçilerin işlerini kitaba özetleyeceğim. Ama gerçekten elçilerin işleri değildi, gerçekten kutsal ruhun işleri. Neyse. O ikinci bölümü okuduk. Bölüm 3, Petrus ve Yuhanna kutsal ruhla dolarak gücüyle bir felçliği iyileştiriyor. Bölüm 4, elçiler yine de kutsal ruhla dolu, cesaretle ve kutsal ruhun hikmetiyle İsa hakkında öğretiyorlar. Bölüm 5, birçok kişiyi iyileştiriyor. Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. Bölüm 6, 7 kişi daha özel hizmet için seçilir. Nasıl? İmanlı ve kutsal ruhla dolu olanlar seçildi. Bak, elçiler, Yeruşalim'de bulunan Yahudiler. Güzel. Onlardan biri Stefanos tutuklandı ama Musa gibi onun yüzünün bir melek yüzünü benzediğini gördüler. Parladı yani. Bölüm 7. Kutsal ruhla dolu olan Stefanos ise gözlerini göğe dikip Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sağında duran İsa'ya gördü. Ama onun düşmanları onu öldürdü. Bölüm 8, Filipus Yeruşalim'in dışındakiler için dua ediyor. Yeruşalim dışındakiler şimdi. Büyütüyor, genişliyor. Onları da kutsal ruhla doldurdu. Bölüm 9, İsa elçi Pavlos'a göründü. Hananaya adlı bir peygamber vardı ve Pavlos'un kolu duası ile iyileşti. Ve de başka biri ölümden dirilti. Küçük bir şey. Ondan sonra bölüm 10, Petrus dua ederken kutsal ruhla dolu görümünü gördü. Ondan sonra Yahudi olmayanlara gitti. Onlarla konuşurken onlar da kutsal ruh aldılar. Her yerde kutsal ruh muhur olarak onun halkını belirtiyor. Aynı zamanda İsa hakkında herkes konuşmadan durmaz. Aynı zamanda Allah'ın halkı genişliyor. İlk önce elçiler kutsal ruhla doldu. Ondan sonra Yeruşalim Yahudiler. Ondan sonra her yer bulundu Yahudiler. Şimdi Yahudi olmayanlar da kutsal ruhtan dokup doldu. Elçilerin işleri kitabı böyle devam eder. Ben devam etmeyeceğim ama. Petrus 2. bölümde söylediği gibi günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanına alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. Ve biz de uzaktakileriz. Ve bu yüzden bu vaat bizim için de. İnanıyorum ki her imanla kutsal ruh aldı. Yeni yaratılış var. En büyük harika şey yaptı kutsal ruh aracılığıyla. Hepimiz kutsal ruh aldı. Öyle olursa neden kutsal ruh hakkında konuşmalıyız? Çünkü bu hikayelerde öğreniyoruz ki Petrus, Pavlos ve obu imanlılar tekrar kutsal ruhla doldu. Gerçekten Pavlos Efesliler mektubunda yazar ki ruhla dolun. Grekçe devamlı fiil kullandı. Ruhla sürekli dolmaya devam edin demek. Ve biz İsa'nın tanıkları olarak yaşamak istersek kutsal ruhla sürekli dolmaya devam etmeliyiz. Yoksa biz kendi gücümüzle bunu çalışırız ama ben o kadar güçlü değilim. Belki siz o kadar güçlüsünüz ama ben o kadar güçlü değilim. Kutsal ruh, biz hatırlıyorsunuz, kutsal ruh topluluğu getiriyor ve biz buna ihtiyacımız var. Kutsal ruh nasıl geliyor? Yani kutsal ruhun işleri okuduğumuz şekilde geliyor. Harikalarla. Ve Pavlos Korintilere anlattı, özletti.
Çeşitli ruhlar, çeşitli ruhsal armağanlar vardır. Ama ruh birdir. Çeşitli görevler vardır. Ama Rab birdir. Çeşitli etkinlikler vardır. Ama herkes de hepsini etkin kılan aynı Tanrı'dır. Herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor. Ruh aracılığıyla birine bilgece konuşma yeteneği, ötekine aynı ruhtan bilgi iletme yeteneği, birine aynı ruh aracılığıyla iman, ötekine aynı ruh aracılığıyla hastaları iyileştirme armağanları, birine mucize yapma olanakları, birine peygamberlikte bulunma, birine ruhları ayırt etme, birine çeşitli dillerle konuşma, bir başkasına da bu dilleri çevirme armağanı veriliyor. Bunların tümünü etkin kılan tek ve aynı ruhtur. Ruh bunları herkese dilediği gibi ayrı ayrı dağıtır.
Böyle geliyor. Ama dikkat etmeliyiz. Bu armağanlar son istediğimiz şey değil. Hastalara iyileştirme armağanları çok iyi bir şey. Ama bu armağan kendi için değil. Bunları istiyoruz ama sonucu istiyoruz. Her armağan en sonunda yok olacak. Çünkü İsa geri gelince ihtiyaç olmayacak. Ama bu armağanlar iyilik veriyor. Ne veriyor? Kutsal ruhun ürünü ise veriyor. Onun meyvesi veriyor. Ve onlar yok olmayacak. Her zaman bizimle olacak ve İsa geri gelince bu meyve tamamen mükemmel olacak. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetim. Kilisemizin bunlara ihtiyacı var. Kutsal ruhun dolması aracılığıyla geliyor. Kutsal ruhun armağanları iyileştirme, peygamberlik, bilgice konuşma, iman, mucize yapması filan onun aracılığıyla geliyor. Bugün birlikte adım atmamızı istiyorum. O elçilerin işleri kitabındaki genç kiliseye benzemek istiyorum. Her gün sürekli kutsal ruhla dolarak İsa'ya ilan etmek istiyorum. Onun gücüyle amanla kullanarak onun mevsinin ortaya çıkmasını görmek istiyorum. Bize bakan herkesin, wow, Tanrı'nın gerçekten bizimle olduğunu görmesini isterim. Ve sona geldim. Ama bizlerde iki grup var. Belki imanlı değilsin. İsa'ya iman etmedin. Ve tövbe etmedin. Ona günahlarınızı vermedin. Bugün fırsatınız var. Bugün İsa'ya hep günahınız, hep lanetiniz verebilirsin. Ve bugün açık, bugün böyle yapmak istersen, toplantımızdan sonra, bittikten sonra, bir lider ile veya kilisesinin üyesiyle konuş. Çünkü ona sana anlatabilir. Ama şimdi ikinci gruba konuşmak istiyorum. İmanlılar, biz kutsal ruh aldık. Hayatımızda kutsal ruh var. Ama sürekli dolmasını lazım. Sürekli. Ve bugün de onun dolmasını almak istiyorum. Bu yüzden ben dua edeceğim. Belki ayaklarına kalkabiliriz. Ana, bir şey çalabilir misin? Ben dua etmek istiyorum. Ondan sonra, o dua ederken düşün biraz. Rab Tanrı'dan hangi meyve istiyorum? Hangi meyve almak istiyorum? Sevgi mi? Sevinç mi? Şefkat mı? Ne almak istiyorsun? Bağlılık mı? Düşün. Belki İsa'ya ilan etmek istiyorsun daha. Ve dua ettikten sonra biz birbirimize dua edeceğiz. O kişiye sor, ne istiyorsun? Ve onun için dua etsin. Ve şaşırt olmamalıyız. Peygamberlik var. Resimle görüyoruz. Veya kutsal kitaptan bir ayet gelir. Çünkü kutsal ruh bunlar aracılığıyla çalışıyor. Ve ondan sonra belki sizin de bir şey paylaşmak istiyorsun ve zamanımız olacak. Düşün biraz, dua edeceğim. Tamam, kutsal ruh, hoş geldin. Sen bizimle her zamansın, her zaman bizimlesin ama özel bir şekilde bugün sizden almak istiyoruz. Bugün tekrar dolmak istiyoruz. Rab. Tekrar o sevgi, o sevinç, o yumuşak hüllülük almak istiyoruz. Senin gücü almak istiyoruz kutsal ruh. Ve bu yüzden dua ediyorum ki gel bizle olsun, aramızda çalış. Ve Rab, kesinlikle sana daha yaklaşık istiyoruz. Gel senin gücün. Amin. Ve şimdi kutsal ruhdan bir alman ve bir meyve almak istersen elleriyle işaret etsiniz. İstersen.
Sanırım toplantı boyunca, toplantı süresince birkaç kişiye farklı farklı peygamberlik sözler verildi. Siz şimdi önüne gelip onlar paylaşmak isterseniz bizim dualarımızı yardım edecek. Ben başlayayım. Ben hissediyorum ki burada iki kişi var ve senelerdir cinlere karşı bir uğraşma vardı ve inanıyorum ki Rab bugün size özgürlük vermek istiyor ve ben sizin için dua etmek